Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 31 Farvardin 1403 Hicri Kameri Şevval 1445 ve Miladi Takvimli 19 Nisan 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce sonra sunacağımız haber bülteni ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, hidayet hadisi ve düzenli yaşam isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bazı haber kaynakları İsfahan semalarında çok sayıda küçük boyutlu hava aracının hedef alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Reis, İran topraklarına yapılacak her saldırının ardından üzüntü verici bir tepki geleceğini belirtti. Emir Abdullahyan, İran Siyonist seçimin her türlü yanlış hesaplamasına karşılık verecektir açıklamasında bulundu. General Fedevi, devrim muhafızlarının güçlü tepkisi dünyada mazlumlara mutluluk, İran'a ise dünyada onur getirdi açıklamasında bulundu. Ve dünyanın farklı şehirlerinde Gazze halkına destek gösterileri düzenlendi. Şimdi haberler.
Bazı kaynaklar İsfahan semalarında çok sayıda küçük boyutta hava aracının hedef alındığını bildirdi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsfahan semalarında çok sayıda küçük hava aracı hedef alınırken haber kaynakları Cuma sabahı İsfahan ilinde bir patlama duyulduğunu bildirdi. Sabere News Telegram kanalı haberine göre İsfahan'da herhangi bir patlama yaşanmadı ve duyulan sesler bu şehrin semalarında birkaç küçük hava aracının vurulması ile ilgiliydi. Ayrıca muhabirimizin haberine göre İsfahan'da hiçbir tesis veya üs hedef alınmamıştır. Bir diğer haber ise Tebriz'in batısında ve Vadi Rahmet denilen bölgede patlama sesi duyulmasının ardından Tebriz'in hava savunmasının devreye girdiği yönünde. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tebriz'de herhangi bir patlama yaşanmadı ve kentte sakinlik ve huzur hakim.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Siyonist rejim bir kez daha hata yapar ve İslam Cumhuriyeti'nin kutsal topraklarına en ufak bir saldırı yapmaya kalkarsa öyle bir karşılık verilecek ki kendisi ve destekçileri pişman olacaktır açıklamasında bulundu. İran Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün Şahrut halkıyla yaptığı görüşmede bugün İslam ve insanlık dünyası İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i savunma ve baskıcı Siyonist rejime karşı tutumunun doğruluğunun bilincindedir vurgusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i soykırımcı İsrail rejimine karşı dürüst sözün cezalandırıcı operasyonuna atıfta bulunarak şunları belirtti. Amerika ve Siyonist rejim, İslam İran'ın onurunu zedeleyebileceklerini düşünerek Suriye'deki İran Büyükelçinin konsolosluk bölümüne saldırmış. Ancak Büyük İran milleti onları cezalandırmıştır. Cumhurbaşkanı zorbalık döneminin bittiğini belirterek bazı batılı ülkelerle hem yüz yüze hem de telefonla yapılan görüşmelerde İran milletinin akıl, incelik, mantık ve konuşma yeteneğine sahip olduğu vurgulanmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı düşmanlara hitaben eğer İran halkına cebir ve zorbalık diliyle konuşmak istiyorsanız bilin ki Büyük İran milleti bu devlet adamları karşınıza tüm gücüyle çıkacaktır ifadesinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin her türlü macerasına karşı uyarıda bulunarak İran'ın bu sahte rejimin yanlış hesaplamalarına daha sert tepki vereceğini belirtti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, ülkesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Malta'nın Dışişleri Bakanı Jan Borg ile yaptığı görüşmede İran Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejime karşı son dönemdeki güçlü tepkisini anlatarak gerçek vaat cezalandırma operasyonu Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne yönelik terör saldırısında işlediği suçlara yanıt olarak meşru müdafaa çerçevesinde uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirildi açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Gazze Şeridi'ndeki Siyonist rejimin soykırımının durdurulmasına yardımcı olmak amacıyla Güvenlik Konseyi'nin dönemsel başkanı olarak Malta hükümetinin yapıcı rolünü ve çabasını takdir etti ve şunları söyledi. Bölgede istikrar ve güvenliğin temel unsuru Siyonist rejimin suçlarının durdurulması, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Malta Dışişleri Bakanı da bölgede gerilimin artmasının yarattığı risklere vurgu yaparak Malta, Batı Asya bölgesindeki gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyor ve bölgede barış ve güvenliğin tesisi için tüm çabasını gösterecektir ifadesinde bulundu. Jan Borg, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini tüm siyasi, ekonomik ve kültürel düzeylerde genişletmenin önemine de vurgu yaptı.
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı, düşmanın İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek savaş gücünden habersiz olduğunu belirterek, devrim muhafızlarının güçlü yanıtı dünya mazlumlarını sevindirdiğini, İran'a ise dünyada onur kazandırdığını söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Ali Fedevi Perşembe gecesi Endimmeş'teki Dokohe kışlasında düzenlenen Dokohe Yıldızları Anıtı ve Şehit Hacı İbrahim Himmeti'yi anma töreninde yaptığı konuşmada bugün İslam İnkılabı'nın haklı sözlerinin dünyada yankılandığını belirterek ülkelerin konsolosluklarına ve diplomatik yerlerine saldırmak tüm kanunlarda yasaktır. Ama Siyonist rejim tam bir aptallıkla Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırdı ve bu aptallığın cevabını da gördü açıklamasında bulundu. Tuğgeneral Fedevi sözlerine şöyle devam etti. Devrim muhafızları Siyonist rejimin cezalandırıcı cevabıyla zaferin Hizbullah'ın olduğunu, Hizbu şeytanın ise yenilgi ve yıkımdan başka kaderi olmadığını mesajını dünyaya duyurdu. İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin savaş gücünün büyük bir kısmını düşmanlar tarafından bilinmiyor. Ancak vaat edilen zamanda bu güç ortaya çıktığında düşmanlar İslam İran'ın silahlı kuvvetlerinin gücü karşısında hayrete düşecekler vurgusunda bulunan Tuğgeneral Fedevi şunları kaydetti. Devrim muhafızlarının sert tepkisini sansürlemeye çalışan düşmanın medya imparatorluğu Amerika ve Siyonist rejimin hegemonyasını sürdürme hedeflerine ulaşamadı. Zaferin direniş cephesinden geldiğini belirten General Fedevi, bölgedeki yüz binlerce mücadeleci Siyonist rejime ve dünya müstekbirlerine karşı savaşmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Batı Asya meselelerini yorumlayan Türk yorumcu, el dokuması ve rengarenk bir İran halısının yayımlandığı paylaşımında İran'ın stratejik yaratıcılığına ve sabrına işaretle Siyonistlerin İran'ın füze saldırısı sonrasındaki psikolojik operasyonu önemsizmiş gibi göstermelik amacıyla alay konusu edildi. İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik son Siyonist terör saldırısına tepki olarak gerçek vaat operasyonu şeklindeki cezai tepkisinin hafifletilmesiyle artık İsrailliler İran'a ve İran'ın bu operasyonuna karşı psikolojik bir savaş yaratmaya çalışarak sosyal medya üzerinden siber ve medya elemanlarını harekete geçirdi. Bu bağlamda Suriye asıllı bir Türk yorumcu ve Batı Asya meseleleri ve Türkiye ilişkileri analisti, Siyonist saldırganların son günlerde İran'ın çıkarlarına yönelik saldırı tehdidine Instagram paylaşımında bir mesaj yayınlayarak tepki gösterdi. Türkiye'de Batı Asya meseleleri üzerinde çalışan gazeteci ve analist Hüsnü Mahalli, daha önce İran'ın İsrail'deki askeri hedeflere yönelik benzersiz füze ve insansız hava aracı operasyonlarını yanıt olarak yaptığı konuşmada İran'ın operasyonlarını prestij olarak nitelendirdi ve işgalcilere karşı mücadelelerinde Arap dünyası ve Filistinliler için güvenilirliği ve itibarı şeklinde yorumlayarak Instagram'da el dokuması ve desenli bir İran halısının fotoğrafını yayınlayarak Tahran'ın bu rejimin sahte tarihi karşısında gösterdiği stratejik ustalığa ve sabrına değindi. Hüsnü Mahalli kısa mesajında desenlerle dolu el dokuması halıyı İran'ın inceliklerini, en az 10 bin yıllık tarihi ve İranlıların büyüklüğünü göstererek sahte tarihiyle İsrail rejimiyle alay etti. Bu gazeteci Instagram sosyal medya üzerinde son gönderisinde şunlar söyledi. 1948'de kurulan ve geçmişi sıfır olan sahte İsrail rejimi en az 10 bin yıllık geçmişi olan İranlılarla başa çıkabileceğini ve böyle bir rol oynayabileceğini sanıyorsa tamamen yanılıyor. Türkiye Meseleleri yorumcusu daha önce de İran'ın İslam ve Arap ülkeleri arasında Filistin'in özgürlük davasını desteklemek için işgalcilerin önünde kararlı ve samimi duran tek ülke olduğunu söylemişti.
İran Yargı Erki Başkanı'nın Uluslararası İşçiler Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Amerika ve Batılı ülkelerin teröre yönelik ikili ve ayrımcı politikalarında vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Suriye Meclis Başkanı ile görüşmesinde konuşan Kazım Garip Abadi, İran, Irak ve Suriye'nin terör ve terör eylemlerinin kurbanı olduğuna dikkat çekerek, düşmanlar ve istikbar cephesi tüm kapasitelerini toplamalara rağmen planları ilerletemediler açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail rejimine karşı gerçek faat cezalandırma operasyonuna değinen Garip Abadi, İran'ın Siyonistleşme tepkisinin tamamen Birleşmiş Milletler tüzüğü ilkelerine uygun ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olduğunu sözlerine ekledi. İran'ın İnsan Hakları Merkezi Sekreteri ayrıca şunları kaydetti. Ne yazık ki Batılı ülkeler ve Amerika, Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırıyı kınamak yerine bu soykırımcı rejimi desteklemeye devam ediyor. İran Yargı Erki Başkanı'nın Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı, İran, Irak ve Suriye'den oluşan Üçlü Ortak Yargı Komitesi'nin terörle mücadele konulu ilk toplantısına katılmak üzere bir heyet başkanlığında Suriye'ye gitti.
Dünyanın farklı şehirlerindeki halklar mazlum Filistin milletine destek gösterileri düzenleyerek Gazze şeridinde derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Muhabirimizin verdiği habere göre New York'taki Columbia Üniversitesi öğrencileri bu üniversitenin ana caddelerinde toplanarak Filistin bayrağını göndere çekip Gazze halkıyla dayanışmalarını ilan ettiler. Bir diğer haber ise Pensilvanya'nın Scranton kentindeki göstericiler bu şehrin kültür merkezine giderken Amerika Başkanı Joe Biden'ın konvoyunu durdurup ellerinde Filistin bayrağıyla Filistin özgür sloganları attılar. El Miadin televizyonu da Uruguay'ın başkentindeki Siyonist rejim büyükelçiliği önünde protesto gösterilerini düzenlediğini duyurdu. Göstericiler Gazze şeridindeki soykırımın sona ermesini ve binlerce Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediler. Press TV haber kanalı Filistin'i savunan aktivistlerin Kanada'dan İsrail'e silah sevkiyatına son verilmesi talebiyle Toronto'daki demir yolu güzergahını kapattığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Batı Asya'daki mevcut durum hakkında uyarıda bulunarak tek bir yanlış hesaplamanın tüm bölge ve dünya için felaket olabileceğini belirtti. İran haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Siyonist rejimin Batı Asya'da işlediği cinayetler nedeniyle yaşanan olaylardan derin endişe duyduğunu belirterek, bu bölgenin uçurumun kenarında olduğunu ve bölgede gerilimin tırmanması, Batı Asya'da kalıcı barışın sağlanması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki iyi niyetli çabaların desteklenmesinin, Ürdünlerinin Batı Şeria'sındaki savaşın ve soykırımın sona erdirilmesinin öneminin her zamankinden daha fazla artmış olduğu açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca Siyonistlere yönelik açıklamalarında Batı Şeria'daki şiddet ve savaşın durdurulması ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesinin bölge genelindeki gerilimi önemli ölçüde azaltacağına vurgu yaptı.
Suriye'nin merkezinde ordu güçlerini taşıyan otobüse terör gruplarının saldırısı sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu kişiler Suriye ordusu güçlerini taşıyan otobüsün yolda teröristlerin pusu kurması sonucu öldürüldü. Bu pusu Humus Çölü'nün doğusundaki El Sohna bölgesinin kuzeyinde yaşandı. Şu ana kadar bu saldırının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmedi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Birleşmiş Milletler'in İran işlerinden sorumlu koordinatörü, Birleşmiş Milletler İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik zalimane yaptırımların yoğunlaştırmasına karşı çıktığını belirtti. Muhabirimizin bildirine göre Stefan Frisner dün Şerif Üniversitesi'nde enerji dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği üzerine düzenlenen ilk uluslararası konferansta enerjinin kalkınma ve ilerleme için tüm ekonomik sistemlerin itici faktörü olduğunu ifade etti. Frisner, Birleşmiş Milletler'in yenilenebilir enerji geliştirme projelerinin finansmanı ve emisyonlarının azaltılması alanında İran'a yardım etmek için hangi etkili önlemleri aldığı sorusuna yanıt olarak şunları söyledi. Birleşmiş Milletler, İran'a uygulanan yaptırımların acımasız olduğunu ve birçok insanın sağlığı üzerinde olumsuz etki yarattığını doğruluyor. Fosil enerjinin kirliliğine değinen ve fosil yakıtların çevrede yarattığı kirlilik sorununu azaltmak için yenilenebilir enerji kullanılması gerektiğini hatırlatan Birleşmiş Milletler İran İşleri Koordinatörü şöyle konuştu. İran'ın Şerif Teknik Üniversitesi bu hedefe ulaşmada önemli rol oynuyor ve kirleticilerin azaltılması konusunda çeşitli üniversitelerle daha fazla işbirliği yapabilir açıklamasında bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 10 Şevval 1445 ve Miladi Takvimli 19 Nisan 2024 Cuma. Bugün Hicri Şemsi 31 Ferverdin 1366'da İranlı Müslüman düşünür ve Kur'an müfessiri Üstad Muhammed Taki Şeriati 80 yaşındayken vefat etti. Hicri Şemsi 1286 yılında Sebzevar'ın Mezinan köyünde dünyaya gelen Şeriati, ilk öğrenimini bitirdikten sonra Kutsal Meşhed kentine giderek İslami bilimler konusunda geniş araştırmalarda bulundu ve kısa bir süre sonra İslami faaliyetler ve dini kültür ve marif alanında çalışmalarına başladı. Üstad Şeriati Meşhed kentinde İslami Gerçeklerin Yayın Müessesesini kurdu ve orada Kur'an tefsiri alanında konuşmalar yaptı. Bereketli yaşamını ilahi emirler ve yasaların ihyasında geniş faaliyetlere ayırdı. Bu önde gelen alim Hicri Şemsi 31 Ferverdin 1366'da 80 yaşındayken ve oğlu Ali Şeriati'nin Londra'da ölümünden 10 yıl sonra vefat etti ve Meşhed'deki İmam Rıza Aleyhisselam türbesinde toprağa verildi. Bugün Hicri Şemsi 31 Ferverdin 1323'te önde gelen fakih ve edip Ağa Necefi Guçani vefat etti. Ağa Necefi Guçani lakaplı Seyyid Muhammed Hasan bin Seyyid Muhammed, Hicri Şemsi 1256 yılında Horasan ilindeki Guçan'a bağlı Hüsreviye köyünde dünyaya geldi. 30 yaşındayken içtihat makamına ulaşan Guçani, Necefi Eşref'te 20 yıl kaldıktan sonra doğduğu kente geri döndü. ...1117 yıl önce bugün Hicri Kamiri 10 Şevval 328'de güzel hat yazarı ve çeşitli hat biçimlerinin mucidi İbn-i Muklik lakablı Ebu Ali Muhammed bin Abdullah Bağdadi vefat etti. Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya gelen, kendi döneminin önde gelen alimlerin nezdinde çeşitli dini ilimleri öğrendi. Gençliğinde Abbasi hükümeti döneminde bakan olan İbn-i Muklik, daha sonra Abbasi hükümdarlarının zulüm ve sapkınlıklarına muhalefeti söz konusu zalim hükümdarların öfkesine neden oldu ve sonunda hapse girdi. Nihayet İbn-i Muklik'in dili sağ eli Abbasi hükümdarının emri üzerine kesildi ve ardından öldürüldü. Güzel hat yazımında büyük yeteneğe sahip olan İbn-i Muklik, harfleri çok güzel bir şekilde geometri kalıplarında yazardı. ...211 yıl önce bugün 10 Nisan 1813'te Fransız matematikçi Joseph Louis Lagrange hayata veda etti. 1736'da İtalya'nın Turin kentinde dünyaya gelen Lagrange, matematik dalındaki en önemli eseri Şerhli Mekanik adlı kitaptır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
CHP aktivizme değil, Türkiye yönetmeye talip olmalı.
Cumhuriyet.
Özgür Özel'den genel seçim mesajı.
Ve yeni mesaj.
Bahçeli, önümüzdeki sıcak gündem, yeni anayasa.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 17 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde seçimin en temel mesajı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yığılan iç ve dış gündemler ekseninde seçimin verdiği ders ve ikazlara dair değerlendirmeler devam ediyor. Öncelikle evvelki seçimlerde Millet Bahçesi, Kekli Millet Kıraathanesi ile başlayan ve Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol, benzeri altı boş müjdelerle reklam edilen 30-40 hatta 50 sene önce inşa edilip açılmış fabrikaların, üniversitelerin, havaalanlarının kendi dönemlerinde yapıldığı iddialarına vardırılan söylemlere artık seçmenin kanmadığı ortaya çıktı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir dizi politik atraksiyonla arabadan ambulansa, buzdolabından bardağa birçok şeyin AKP iktidarında üretildiği 2023'te aya sert, 2028'de yumuşak iniş propagandasıyla uzayın fethi, uzay limanı kurulması, 55 milyon dolarlık biletle uzay seyahati yaptırılan bir emekli askerin seçim malzemesi olarak parti toplantılarında gezdirilmesi benzeri propagandaların millet nezdinde tutmadığı görüldü. Özellikle son süreçte bakanlıkça parsel parsel yabancılara arazi satışı süren Kanal İstanbul türü uçuk projeler gündemimizde yok diye geçiştirilirken, yerli tank ve maket uçak projelerinin motoru, mekanik aksamı, tasarımı ithal edildiği halde yerli milli otomobil olarak lanse edilmesi ve seri üretimi olmayan motoru ithal uçak için yerli ve milli uçağımız göklerde şovlarının da kısa sürede fos çıktığı tescillendi. Bu arada her defasında bizzat Cumhurbaşkanınca tumturaklı nutuklarla tekrarlanan hedeflerin hiçbiri tutturulmazken 2053 hatta 2071 vizyonundan dem vurulmasının yanıltmanın ötesine geçmediği görüldü. Zira demokrasi endeksinde Türkiye hibrit melez demokrasiden karma rejimler kısmında otoriter rejimler kulvarında Honduras, Nikaragua, Tanzanya, Uganda ve Haiti kategorisine keza enflasyonda dünya dördüncüsü olmakla iç kargaşa ve kaostaki Orta Afrika ülkeleri arasına düşürülen Türkiye küresel suç endeksinde de aynı sıraya düşürülmüş. Yine sivil özgürlükler de siyasi katılımda, bağımsız yargı ilkesinde, insan hak ve hürriyetlerinin ihlalinde olduğu gibi çoğulculuk, özgür ve adil seçim, insan hakları ve sivil vatandaş özgürlükleri, siyasal katılım ve kültür ve devlet fonksiyonlarının kamu kurumlarıyla araç ve imkanlarının siyasette istimalinde kusurlu demokrasiler grubunun altında sıkı yönetim rejimleri kategorisinde Singapur, Tayland arasında yer alıyor.
Zeki Ceyhan 17 Nisan tarihli Milli Gazete'de "Birbirlerini yiyecek gibiler" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Partililer arasındaki görüş ayrılıklarının büyük bir kavgaya dönüşmesi ve giderek dallanıp budaklanması kaçınılmaz bir hale gelmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'un "kaydedildi, not alındı" gibi tehditlerde genel merkezde çalışanları hedef aldığı söyleniyor. Suçlanan Mehmet Uçum ise yaptığı açıklamaların hakikatin dile getirilmesinden başka bir şey olmadığını belirtiyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve kendisini suçlayanların ya işin farkında olmadıklarını ya da sahtekar olduklarını iddia ediyor. Her iki tarafta birbirleri hakkında oldukça acımasız ifadeler kullanmaktan hiç çekinmiyor. Hal böyle olunca genel başkanları Erdoğan'ın AKP'nin içinde yaşanan bu sorunların altından kalkması daha da zorlaşıyor. AKP'liler parti içindeki sorunları tartışırken belki farkında olmadan daha temel bir sorunun ortaya çıkmasına vesile oluyorlar. Bir kesim AKP içindeki görüş ayrılıklarının Erdoğan'ı aşağıya çektiğini savunarak parti yönetiminde ciddi bir değişikliğe gidilmesinin şart olduğunu söylüyor. Buna karşı çıkanlar ise asıl genel başkan Erdoğan'ın izlediği politikaların AKP'yi aşağıya çektiğini iddia ediyorlar. Bu tartışmalar AKP'nin tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkmıştır türünden bir ikilemin içinde bocaladığını gösteriyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yakın kaynaklar, Erdoğan'ın hükümet çalışmalarından memnun ama parti içi sürtüşmelerden fevkalade şikayetçi olduğunu dile getiriyorlar. Yani parti içinde yaşanan sürtüşmelerin genel başkan tarafından izlenen politikalara zarar verdiğini söylüyorlar. AKP çatısı altında yıllardır devam ede gelen bu tartışmaların 31 Mart seçimleri ile birlikte hız kazandığı ve tarafların birbirlerinin ipini çekmek için her şeyi yapabilecek duruma geldikleri ifade ediliyor. Peki AKP'liler arasındaki bu kavga nasıl sonuçlanır? Hangi taraf daha çok zarar görür? Bize göre bu tartışmalardan her iki taraf büyük zarar görecek. Baksanıza, seçimleri kaybetmenin psikolojisi içinde taraflar birbirleri hakkında kavgada bile söylenmeyecek laflar ediyorlar. Bu psikoloji ile söylediklerinin faturasını hep birlikte ödemelerinden daha doğal ne olabilir? Hele şu aralarındaki istakoz kavgasına ne demeli? Başka mesele kalmamış gibi şimdi bir de istakozu nasıl yersin kavgasına başladılar.
Tahran Radyosu.
İbrahim Kahveci 17 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde "Yazıktır" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Geçen yıl taşıt kredi faizi %30'un altındaydı. O faiz oranında ithal edilen taşıt sayısı ise 113 bindi. Şimdilerde taşıt kredi faizleri %70'in üzerinde. Lakin ithal edilen taşıt sayısı 159 bini aştı. Bunun anlamı nedir? Öyle bir kesim var ki faiz %10'dan %100'e çıkmış. Umurlarında bile değil. Yine bu kesimin fiyat ilişkisi de öyle esnek değil. Alacakları ürünün fiyatı ha 3 milyonmuş ha 6 milyon lira olmuş. Pek değişmiyor. İfadelerine yer veriyor.
Onlar maliyetine bakmadan tüketebiliyorlar. Nitekim Türkiye'nin tüketim malı ithalatı yıllık bazda 48 milyar dolara dayandı. Oysa daha Haziran 2023'te bu tutar 38 milyar dolar düzeyindeydi. Faizlerin artmaya başladığı dönemden bu yana tüketim malı ithalatı 10 milyar dolar artarken bu artışın neredeyse tamamı otomobil ithalatından geliyor. Bu veriler çok önemli. Çünkü Türkiye şimdilerde kemer sıkmak zorunda. İthalatımız çok yüksek ve de ihracatımız bunu karşılayamıyor. Döviz ihtiyacımız had safhada. Dış ticarette dengeye altın ve enerji hariç olarak bakıyoruz. 2019 yılındaki kemer sıkma döneminde altın ve enerji hariç dış dengemiz 14 milyar dolar fazla vermişti. Şimdilerde bu veri eksi 30 milyar dolar düzeyinde. Kısaca tüketim malı ithalatımızın da 48 milyar dolar seviyesinden 20 milyar doların altına gerilemesi gerekiyor. İyi ama bu kemer nasıl sıkılacak ve kim sıkacak? Mehmet Şimşek ısrarla kemeri dar gelirliye sıktırmak istiyor. Bu açıdan bakıldığında ne emekliye zam verme niyetinde ne de çalışanların ücretinin artışına taraftar. Sanırsınız ki yukarıda saydığım arabaları bu kesim alıyor. İşin analizi açısından çok değişik veriler daha var. Mesela bir döner 1000 liraya satılabiliyor. Türkiye'de Ocak 2024 itibariyle ortalama net ücret 26 bin lira. Evet, bu veri SGK vergisi. Bu paralar ile kira mı ödersiniz, lokantaya mı gidersiniz? Bu ücret düzeyi üzerinden nasıl kemer sıkacaksınız ya da sabit gelirlerin sıkacak kemeri var mı? Mehmet Şimşek şu açıdan haklı. Ülkemizde deli gibi tüketim var. Ve bu deli gibi tüketim çılgın fiyatların oluşmasına neden oluyor. Ama bu deli gibi tüketimin yanında hem emeklinin hem de çalışanın ücreti tarihi düşük seviyelerde. Bir bakıyorsunuz ki basit bir lokanta fiyatı bile Avrupa ülkelerinden daha pahalı. Şöyle izah edeyim. Avrupa'da ortalama ücret 2500 euro. Ama bir lokantada yemek fiyatı 20-30 euro. Oysa bizde yukarıda verdiğim SGK verisine göre ortalama ücret 750 euro ama bir yemek fiyatı burada da 20-30 euro. Hatta aynı fiyat karşılaştırmasını gayrimenkul üzerinden de yapabiliriz. Türkiye'de bu ücret düzeyine göre bu yüksek fiyat düzeyi nasıl oluşuyor? Ana mesele bu. Fiyata bakmadan çılgınca tüketimde bulunan bu kesim kim? Faiz artışının bile önünü kesemediği bu çılgın tüketiciler nereden geliyor? Eğer teşhisi doğru koyamazsak fatura çok ağır olacak. Nasıl mı? Bu tüketimi aşağı çekmek için mecburen daha sert önlemler alınacak. Mesela ücretlere zam yapılmayacak. Ama bu yeterli değil. Çünkü özellikle bu alt gelir grubu çok büyük bir işsizlik sorunu da yaşayacak.
değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsturey Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsturey Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsturey kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle beraber Nuh suresine kaldığımız yerden devam ederek surenin 21 ila 28. ayetlerini ele alacağız. Sohbetimize bu mübarek surenin 21 ila 23. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Nuhur Rabbi innehum asavni vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsrarını arttıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Suvai, Yegusu, Yeku'u ve Nesri hiç bırakmayın. Mübarek Ankebut suresinin 14. ayeti uyarınca Hazreti Nuh kavmi arasında 950 yıl bekledi ve onları yegane olan Allah'a iman ederek ona tapmaya davet etti. Fakat parmak sayısı kadar çok az insan bu uzun süre zarfında ona iman etti. Bu ayetlerde Hazreti Nuh aleyhisselam Allah'a şikayette bulunarak bu süre zarfında onların kendisiyle muhalefet ettiğini ve onu izlemek yerine güç ve servet sahibi olanların peşinden gittiğini ve putperestlik üzerinde ısrar edenlerin sözlerini dinleyerek onlara uyduğunu belirtiyor. Kavmin liderleri halkın taş ve ahşaptan olan putları kendi tanrıları bilmeleri, kaderlerinin o tanrıların hoşnutluğuna bağlı olduğunu düşünmeleri için plan yapmışlardı. Halbuki hem güç ve hem servet ve hem de putlara tapmak onlara ziyan ve hüsrandan başka bir sonucu yoktu. Gerçi bunun farkında da değillerdi. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Birçok insan gerçekleri tanımak ve onu izlemek yerine toplumda güç ve servet elebaşlarına kapılıyor ve onların yolunun doğru olduğunu sanarak onları izlemekle saadet ve mutluluğa erebildiklerini sanıyorlar. Tarih boyunca her zaman büyük bir çoğunluk peygamberlerin davetine karşı durmuş ve onlarla mücadeleye kalkışmış. İnanç meselelerinde hak ve hakikatin peşinde olmaya dikkat edelim. Bu işlerde insanların az veya çok olması, hakkın batıldan ayırt etme ölçüsü değildir. Putperestlik, insan tarihinde uzun geçmişi vardır ve ilk ulul azm peygamber Hazreti Nuh aleyhisselam zamanından revaçtaymış.
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير.
Şimdi hep beraber Nuh suresinin 24 ve 25. ayetlerini dinliyoruz.
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا.
Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar Rabbim. Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Hataları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Hem eski zamanlarda ve hem günümüzde her zaman ahlak ve inançları yozlaşmış olan ünlü ve tanınmış insanlar olmuştur. Ve ne yazık ki halk da onların davranış ve konuşmalarını dikkate alarak farkında olup olmadan onları kendilerine örnek almışlardır. Bu insanlar halkı saptırdıkları için büyük bir kültürel zulüm işlemiş oluyorlar. Bu yüzden de bizzat kendilerinin sapıklıkları da artmıştır. Kur'an-ı Kerim bu gibi insanların ve toplumların kötü sonlarına işaretle şöyle buyuruyor. İster o liderler olsun, ister ünlü şahsiyetler veya onları izleyen kalabalık, işledikleri günahlar nedeniyle cezalarını çekecekler ve ilahi cezadan kurtulmaları için hiçbir yol olmayacaktır. Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin kafirleri de ilahi emirle oluşan muazzam selde boğuldular ve cesetleri suda yüzerken ruhları kıyamete kadar devam eden cehennem ateşine düştü. Toplumun kültürel, sportif, sanatsal, sosyal ve benzeri alanlarda tanınmış ve seçkin şahsiyetleri davranışlarına dikkat etmelidirler. Zira onların yanlış davranışları toplumun büyük bir kesimini kötü etkiler ve hatta onların sapmasına bile sebep olabilir. Zulüm sadece maddi veya fiziksel değildir. Kültürel zulmün tehlikesi daha fazla ve daha yıkıcıdır. İlahi cezalar sadece ahirete özel değildir. Yüce Allah bazen bizzat bizim davranışlarımız ve başkalarına ibretlik olsun diye bu dünyada bazılarını cezalandırır. Büyük mal ve servet sahibi olmak veya çok dost ve taraftara sahip olmak ahiret dünyasında hiçbir işe yaramaz ve insanı cehennem azabından kurtaramaz.
Ya Hannan, ya Mennan,
ya Hannan, ya Mennan,
ya Dayyan, ya Burhan,
ya Dayyan, ya Burhan, ya Sultan, ya Ridwan, ya Ghufran, ya Subhan, ya Sultan, ya Ridwan, ya Ghufran, ya Subhan.
Şimdi Nuh suresini bitirmek üzere 26 ila 28. ayetlerin tilavetini dinliyoruz.
وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ قال بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını arttır.
Allahümme salli ala Muhammed.
Önceki ayetlerde Nuh kavminin boğulmasından söz ettik. Bu ayetler şöyle buyuruyor: Kafirlerin bu cezası Hazreti Nuh'un talebi üzerine verildi. O Hazret kavmini lanetledi ve Allah'tan tek bir kafiri bile bırakmamasını istedi. Zira onları doğru yola hidayet etmek için umudunu tamamen kaybetmişti ve nesilleri hidayete erdirmeye hiç umudu yoktu. Onların tümü halkı Nuh'a karşı kışkırtan ve onun hak sözünü dinlemelerini engelleyen büyükleri ve elebaşlarının etkisindeydiler. Hazreti Nuh aleyhisselam 950 yıl davet ve hidayet çağrısı ardından kimsenin hidayete eremeyeceğinden ve sonraki nesillerin de dünyada şirk ve küfrü yayacaklarından emin olunca, Yüce Allah'tan yeryüzünü şirk ve zulüm pisliğinden temizlemesini, sadece iman ehlinin canlı kalmasını ve tevhid dinini yaymasını istedi. Bu ayetlerde bizlere şunları öğretiyor: Tüm erkanını fesat ve sapkınlık saran ve içinde tek bir hidayet ışığı bile görünmeyen toplum, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ebeveyn, çocukların hidayeti veya yanlış yola sapmalarında önemli rolleri var ve gelecek kuşaklar ise önceki kuşağın yetiştirdiği nesillerdir. Duada iman ehli için rahmet ve mağfiret, zalimler için helak ve yok olmayı talep edelim. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Gerçek İslam peygamberi ve masum imamlar bilginleri de büyük önem veriyorlar. Ancak bu büyük insanların vecizelerinde amelsiz bilgin, meyvesiz ağaca benzetiliyor. Bilgin insan ancak bilimi amelle beraber olunca toplum için faydalı biri olabilir. Yoksa nice bilginler vardır ki topluma verdikleri zarar cahil ve bilgisiz insanlardan kat kat fazladır. İslam dini bilginlere ve alimlere özel önem verir. Nitekim Yüce Allah da bu insanların adımını bereketli ve onlara bakarak takip etmenin ibadet olduğunu buyurmuştur. Fakat unutmama gerekir ki tüm bu vasıf ve benzetmeler amelleri salih amel olan ve insanlara saadet ve mutluluk yolunu gösteren bilgin ve alimler için geçerlidir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Benim ümmetimde İki grup insan vardır ki eğer onlar ıslah olursa ümmetim de ıslah olur ve eğer fasık olursa ümmetimi de fasık yapar." Sahabe bu iki grubu sorunca Allah Resulü şöyle buyurur: "Bilginler ve hükümdarlar."
Thank you.
Bilim ve amel birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bilim doğru ve şayeste amelin başlangıcıdır ve amel de bilimden yararlanmanın aracı sayılır. İslam peygamberi şöyle buyurur: "Herkes bildiğine amel ederse Yüce Allah onu bilmedikleri şeylerin varisi yapacaktır." Aslında bu söz insanların bildiklerine amel ederek bilmediklerini ortaya çıkardığını ve Yüce Allah da bütün insanların kalpleri üzerine hikmet kapılarını açtığını beyan etmeye çalışıyor. İslam kültüründe amelsiz alim, büyük zorluklara katlanarak usta bir hekim bulan ve ondan iyileşmek üzere reçete alan, fakat bu reçeteye kendisi uymak ve şifa bulmak yerine onu başkalarına öğreten ve sonunda kendisi o hastalıktan ölen hastaya benzer. İmam Ali Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: "Ey insanlar! Bir konuyu öğrendiğinizde ona amel edin ki hidayete eresiniz. Çünkü ilminin aksine amel eden alim hiçbir zaman cahil olduğunu fark etmeyen şaşkın bir cahil gibidir." İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor: "İlim, amelle birlikte olmalıdır. Herkes bir şey biliyorsa ona amel etmesi gerekir. Ve ilim dediğin şey seslenerek amele davet eder. Ve eğer amel bu davete karşılık vermezse ilim de oradan göç eder."
Tahran Radyosu.
Bazı alimler ve bilginler sadece ilmi terimleri ezberler veya Kur'an-ı Kerim ayetlerini veya hadisleri hafızalarında tutar ve pratikte sahip oldukları bilimden gafil kalır ve bundan yararlanamaz. Bilim bu tür bilginlerin sadece dilinde cari olan bir varlıktır. Fakat onların vücudunda bilimden hiçbir iz bulunmaz. İmam Ali Aleyhisselam'ın nurani vecizesi de bu konuya şöyle işaret etmektedir: "Alim, ameli sözlerine doğrulayan kimsedir." Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: "Alim, ameli sözünü onaylayan kimsedir ve ameli sözünü onaylamayan kimse alim olamaz." Aslında başlı alimler olmak üzere insanlar için temel bir program sayılan durum, sözden ziyade kendini ameliyle tanıtmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan da bir başka hadiste şöyle okumaktayız: "İnsanları dilinizle değil, amelinizle iyiliklere davet edin." İnsanları hidayete erdirme ve onlara bir şeyler öğretmenin en etkili yollardan biri hocanın söylediklerine uymasıdır. Çünkü bu durumda talebe öğrendiklerini hocasının davranışında fiilen görmüş olur ve böylece hocasına örnek alır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "Ameli olmayan alemin vaazları dinleyicinin kalbini etkilemez." Bu durum Mekke'de Safa Dağı'na yağan ve akıp giden yağmur gibidir. Kuşkusuz bilim öğrenmenin birçok zorlukları vardır. Gerçi bu zorluklar bilim öğrenmenin bereketleri karşısında önemli değildir. Lakin eğer bu bilim pratiğe dökülmez ve sadece sözde kalırsa hiçbir bereketi olmaz. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Bilim iki çeşittir. Biri sadece dilde olandır ki faydası yoktur ve sadece hücreti tamamlamak içindir ve yarın kıyamet gününde bilim sahibine neden bildiğin halde amel etmedin diye sorulur. Ötekisi kalpte olan bilimdir ve bu bilim sahibi için yararlıdır. Tabii amel etmek kaydı ile. Bu sözler çok önemlidir. Nitekim Yüce Allah, Cuma suresinin 5. ayetinde, ameli olmayan alime sırtında bilim içeren, kitapları taşıyan ve ondan asla yararlanamayan binek hayvanlara benzetmiştir. Bilim ve ilim amelin kalitesi üzerinde de önemli etkisi vardır. Öyle ki bilinçli ve marifetli amel, cahillikle yerine getirilen amelden kat kat üstündür. Bu yüzden bazı rivayetlerde amelin Allah katında kabul görmesinin şartı o amele alim ve marifetli olma şeklinde beyan edilmiştir. Kuşkusuz bunun tersi de geçerli. Yani amelsiz ilim de makbul değildir. İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur: "Hiçbir amel ilim ve marifet olmaksızın kabul görmez ve amelsiz ilim ve marifetinde hiçbir yeri yoktur. İlim insanı amele doğru yönlendirir ve ilmi olmayan kimsenin ameli de olamaz." Bu hadis ilim ve amelin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguluyor. Öyle ki ilmin salih amelin kılavuzu olduğunu ve marifetsiz amel de bilinçsizce yerine getirilen değersiz bir fiil olduğunu beyan ediyor. İlmine en iyi şekilde amel eden büyük alim İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurmuştur: "Sırf ilmin etkisi yoktur, hatta bazen zararlıdır. Amelsiz ilim sonuçsuzdur. İlim ve amel insanı insanlık makamına erdiren iki kanat gibidir." Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerini öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatmada çocuklarda sözlü iletişim becerileri arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor.
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir. Çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır. Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt verme öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar, yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ile 10 saniye kuralını kullanmak, çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmede, soru sormada, sohbet başlatmada, fikir ve duygularını ifade etmede yanlış bir şey olmadığına dair güvence vermektir. Diğer insanlara saygılı bir şekilde hayır demekte yanlış bir şey yoktur.
Bu alandaki bir diğer önemli eğitim girişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, ister kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla ilişkilerimizde başarı ve mutluluk için çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Bazı kaynaklar İsfahan semalarında çok sayıda küçük boyutta hava aracının hedef alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Reisi İran topraklarına yapılacak her saldırının ardından üzüntü verici bir tepki geleceğini belirtti. Emir Abdullahian, İran, Siyonist seçimin her türlü yanlış hesaplamasına karşılık verecektir açıklamasında bulundu. General Fedevi, devrim muhafızlarının güçlü tepkisi, dünyada mazlumlara mutluluk, İran'a ise dünyada onur getirdi açıklamasında bulundu. Garib Abadi, Batı teröre yönelik ayrımcı politikasından vazgeçmesi gerekir dedi. Dünyanın farklı şehirlerindeki halklar mazlum Filistin halkına destek gösterileri düzenleyerek Gazze şeridinde derhal ateşkes sağlaması çağrısında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82. Ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.